Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Melek Aktemur imzalı Mecazi Köleler ve Efendileri başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve daha çok Cibril hadisi şeklinde bilinen uzunca hadisi şerifin bir bölümünde Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e kıyametin ne zaman kopacağını sormuştu. Allah Resulü bu konuda sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir diye cevap vermiş ve kıyametin vaktini sadece Allah Teala'nın en iyi bildiğini vurgulamıştı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "O halde bana kıyametin alametlerini söyler misin?" demiş, Peygamber Efendimiz de şunları sıralamıştı. Cariyenin efendisini doğurması, fakir çobanların yüksek bina yapmada birbirleriyle yarıştığını görmendir. İslam alimleri bu hadisi şerifi farklı şekillerde yorumlamışlardır. Bu değerlendirmelerden bir tanesi şudur. İslam yayılır, cariyeler çoğalır ve insanlar cariyelerinden çocuk sahibi olurlar. Bir adamın cariyesinden olan çocuğu kendi annesinin efendisi olur. Çünkü babanın mülkü çocuğa döner. İbni Hacer bu düşünceye itiraz etmiş ve şöyle demiştir. Fakat Resulullah'ın bu manayı kastediyor olmasında şüphe vardır. Cariyelerden çocuk edinmek Resulullah'ın zamanında da vardı. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu kıyamet alametleri sözü henüz olmamış, kıyamete yakın zamanda meydana gelecek olaylara işarettir. Konuyla ilgili diğer bir görüş ise şöyledir. Çocukların ana babalarına asi olup onlara yönelik kötü davranışlarının artmasıdır. Yani çocuk annesine, efendinin kölesine davrandığı gibi davranır. Onu hakir görme, kızma, dövme ve hürmet etmeme gibi. Bu hadiseye mecazen cariyenin efendisini doğurması denmiştir. İbni Hacer, bana göre kapsamlı oluşundan dolayı bu görüş diğerlerinden daha isabetlidir. Çünkü böylesi bir durum, bu hadisenin var olmasıyla birlikte ortamın alışılmamış bir şekilde bozulacağını işaret ediyor demektedir. Son yıllarda Türk aile yapısında dini, ahlaki değerlerde çözülmeler başlamış, maalesef bizi biz yapan önemli yapı taşları yerinden oynamış durumdadır. Fert fert insanlar olup biteni henüz tam anlayamasa da toplumumuzda bariz şekilde aile içi bağlarda zayıflama görülmektedir. Oysa bizim aile yapımız İslami esaslara riayet edilerek yüzyıllar boyunca hassasiyetle korunmuş, ana babaya muhabbet, itaat ve hürmette kusur edilmemişti. Peygamber Efendimizin özellikle anneye iyilik edin öğüdü kulaklarda yankılanırken analar adeta ailelerin baş tacı edilmişti. İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin baş döndüren ilerleyişi bazı dengeleri değiştirdiği gibi toplumu ve aileyi de etkilemektedir. İletişim araçlarının hayatın her alanına yayılmasının pek çok faydası bulunduğu gibi dikkatsiz ve çokça kullanımı neticesinde toplumumuzda ahlaki ve kültürel erozyon artmıştır. Bu iletişim araçlarından en çok etkilenenlerse çocuklar ve gençlerdir. Onlar adeta buradan beslenmektedirler. Manevi gıdalarını aldıkları bu sosyal medya vasıtaları da çoğunlukla inancımıza, ahlakımıza ve dünya görüşümüze taban tabana zıt mahfillerdir. Netice ortadadır. Hadis-i şerifte zikredilen ahir zamanda cariyeler efendilerini doğuracak ifadesine birebir uyumlu aile yapıları ortaya çıkmaktadır. Günümüzde ebeveynler hayatlarını çocuk odaklı yaşamakta, plan ve programlarını hep onlara göre ayarlamaktadırlar. Çocuğun her isteğinin yerine getirilmesi gerektiği, aksi halde annelik ve babalığın tam olarak yapılamadığı düşünülmektedir. İmkanlar el vermediği halde topluma uyma psikolojisiyle hareket eden ebeveynler birçok sıkıntılara düşmekte, bitmeyen ihtiyaçlara yetişmek uğruna gece gündüz çabalamakta ve nihayetinde çaresiz kalmaktadırlar. Her şeyin en iyisi, en kalitelisi çocuğumun olsun, ben çektim o çekmesin düşüncesinin hakim olduğu aileler aslında çocuklarına iyilik değil, kötülük yaptığının farkında değiller. Her istediğini hiç sıkıntı ve zorluk çekmeden elde eden çocuk, mutlu olmadığı gibi ana babasının buna mecbur olduğunu düşünerek onlara bir teşekkürü bile gerekli görmüyor. Daha da ileri giderek bakamayacaktı, niye doğurdu o zaman diye hesap soranlar oluyor maalesef. Bunlar tamamen ben merkezi bir kültürün zihnimize yerleştirdiği yanlış kalıplar. Çocuklarla arkadaş olunması gerektiği düşüncesi de çocukları anne babalarla eşit bir seviyeye indiren hatalı bir bakış açısının mahsulü kanaatimizce. Anne babanın çocuğuyla arasında sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim olmalı ama bu arkadaşlık rolü olmamalıdır. Anneler gerçek kimliklerine sahip çıkıp asli vazifelerini idrak ettiğinde mecazi kölelikten azad olacaktır inşallah. Melek Aktemur imzalı Mecazi Köleler ve Efendileri başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ilk olarak Sesi Dergi'de. Ve şimdi de Zehra Evli imzalı Kaç Çocuğum Var başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir kadın en fazla kaç çocuğa bakabilir, kaç çocuğa annelik yapabilir? Hem de hayatının uzunca bir döneminde hem de hiçbirini kendisi doğurmadan, günümüz tabiriyle biyolojik anne olmadan. 83 yaşında tanıdım ben onu. İlk selamlaşmamızda dikkatimi çekmişti kavruk teni, bozkır güneşiyle yanmış elleri ve o insanın içini sarıp sarmalayan İç Anadolu şivesi. Yozgatlıyım kızım ben, çok uzak buraya demiştim. Aslında uzak dediği Yozgat değildi. Yaşadıkları, yaşayamadıkları, yüreğinde bir hıçkırık olan anılarıydı uzak olan. Anne babasının ilk evladı olarak doğmuştum. Resmi tarihini bilmediği ve asla bilemeyeceği bir günde. Bizden 2-3 nesil önde olanların süregelen doğum tarihleri gibiydi onunki de. Harman zamanı, zemheri, bostan zamanı bu kadar sade, bu kadar net. İlk evlat olarak doğmasıyla başladı onun hikayesi. Ablalık, küçük anneliktir sözünü doğrularcasına, doğarken anne olarak doğdu, çocuk olduğunu, genç kız olduğunu hiç hatırlamadı. Annesi yıllar içinde 6 evlat daha doğurdu. Benim ardımdan doğan hariç hepsinin doğduğu günü hatırlarım der her zaman. Ve o günleri anlatırkenki sesi, o tatlı şivesi hala kulağımda. Annem doğurdu, ben baktım bebeklere. O gün ağarmadan kalkar, çocukları yataklarında bırakır, köyün dışındaki tarlalarımıza giderdi. Boy boy olan kardeşlerim ve ev işleri benimdi artık. Kimine sütün içine ekmek doğrayarak, kiminin ekmeğine tereyağı sürerek doyururdum karınlarını. Akşama da yemek hazırlamadıysam kızardı annem. Böyle böyle günler geçti, aylar geçti, kışlar geçti, yazlar geçti, kardeşlerim büyüdü. Bir ben büyüyemedim. Zaten hep büyüktüm ki ben. Kaç yaşına gelmiştim hatırlamıyorum ama annemin boyuna ulaşmıştım. Çok becerikli diye istemeye geldi beni zengin bir aile. Annem durur mu hemen verdi beni. Rahat edersin kızım dedi. Yokluk görmeden büyütürsün bebeklerini. Çok sevdim kocamı zamanla. Baba evimdeki küçük anne rolünden gerçek anneliği yaşatacağı için belki de. Günler ayları, aylar mevsimleri kovaladı. Benden duymak istediklerini bir türlü söyleyemiyordum. Önce kocama, sonra yakın çevreme. Gözümün içine bakıyordu herkes ama yok işte yok. Yakın köylerdeki eve kadınları dolaşmaya başladık artık. Her biri farklı yöntem, her biri farklı ilaçlar denedi üstümde. İlaç dediysem öyle doktorun verdiğinden değil, bildiğin koca karı ilaçları. Olmadı, olmadı. Benim çocuğum olmadı. Çocuğum olmadığına değil, kocamın yüzünü güldüremediğime yanıyordum en çok. Ben çocuk büyütmüştüm zaten. Bir doğurmadım, bir de emzirmedim. Diğer her şeylerini yapmıştım kardeşlerimin. Ve bir gün iki kişilik ailemiz üç kişi oldu. Kocam beni boşamadan, hatta haberim bile olmadan üstüme bir daha evlendi. Önceleri hiç sevmedim kumamı, nefret ettim ondan. Ne zamanki kocamın kucağına çocuk verdi, o zaman çok sevdim onu. Kocamı mutlu etmişti, baba etmişti çünkü. Ve yine günler ayları, aylar yılları kovaladı. Kumam tam 7 çocuk doğurdu. O doğurdu, ben baktım. O emzirdi, ben uyuttum. 7 çocuk, bir baba ve 2 anneden oluşmuştu ailemiz. O çocuklar büyüdü, kendi çocuğum gibi sevdim onları. Birçoğu büyük okullarda okudu, kızları da okuttu kocam. Hali vakti iyiydi çünkü. Önce doğanlardan bir kızla bir oğlan Ankara'da memur oldu. Kendileri gibi memurlarla evlendiler. Ben artık yaşı kemale ermiş, evin büyük annesi olarak rahat edeceğim günlerin hayalini kurarken bir haber geldi Ankara'dan. Çocuğum oldu büyük anne diyordu kızım. Hem de ikiz. Ben nasıl büyütürüm bunları? Çalışıyorum da üstelik. Elimde koca bir valizle Ankara'da buldum kendimi. Kocamın torunlarına bakacaktım artık. Ne de olsa tecrübeliydim. Benden iyi kim çocuk bakabilirdi ki? İkizleri el birliğiyle büyüttük. Tam köyüme dönmeyi düşünürken oğlan tuttu kolumdan bu defa. Eşim doğum yaptı, çok değil, şöyle kendini toparlayana kadar bizde kalsan dedi. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Ne olacak ki dedim. Bebeğin kırkı çıkana kadar kalırım yanlarında. Hem bakıcı bulacaklarmış zaten sonra. O bebeğin kırkı hiç çıkmadı. O bakıcı hiç bulunmadı. Ben bir elimde valizle gittiğim Ankara'dan, diğer elimde bastonla döndüm köyüme. Belim ve bacaklarım beni zor taşıyordu artık. Önce kumam öldü, bir müddet sonra da kocam. Çocukların hepsi evlendi, yurt yuva kurdu. Koca evde yıllarca yalnız yaşadım. Köydeki kardeşlerim sık sık gelip halimi, hatırımı sordu. Çocuklar telefon etmeyi ihmal etmedi. Her bayram geldiler. Hem anne babalarının mezarını ziyaret ettiler, hem de beni. Benim büyüttüğüm üç kardeşim öldü. Ellerimle büyüttüm, ellerimle toprağa verdim onları. Bu beni iyice yıktı. Yürüyemez oldu yorgun bedenim. Kendi işlerimi yapamaz oldum artık. Bir kap yemek pişiremez oldum. Kapı çaldı bir gün. Gelen kaymakammış. Bir şeyler sordu bana. Ne biliyorsam cevap verdim. İki gün sonra yine geldi. Huzur evine götürelim mi seni dedi. Orası neresi ki dedim. Hiç duymamıştım daha önce böyle bir yer. Senin gibi yaşlılar yaşıyor, yemek ekmek hazır, hem de kışın sıcacık dedim. Bu söz eritti içimi. Zira geçen kış sobayı doğru dürüst yakamadığım için çok üşümüştüm. Ve bir sabah temiz yüzlü, temiz giyimli gençler geldi evime beni almaya. Ne istersem koydular bavula. Elektriği şartelden indirdiler. Tüpü vanasından kapattılar. Perdeleri sıkı sıkı çektiler. Beni de koluma girip dışarı çıkardılar. İki kere kilitlediler koca demir kapıyı. Hala kulağımda o ses, şak şak. Şimdi 2 yıldır kaldığım huzur evinde soruyorlar bana gelen ziyaretçiler. Kaç çocuğun var teyze diye. Bilmiyorum sayısını diyorum. Sahi kaç çocuğum var benim? Ya da hiç çocuğum var mı? Değerli dinleyenlerimiz, Zehra Evli'nin kaleme aldığı Kaç Çocuğum Var başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından. Ve şimdi de son olarak Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Kulluğumun En Mühim Şiarı Şükür başlıklı yazıyı paylaşacağız. İçimdeki komutun sesini dinlemiştim. Bir yandan bölünerek hücrelerimin kopyalarını milyarlara çıkarıyor, bir yandan elden ele taşınarak hedefime doğru ilerliyordum. Boyumun çok üstünde mesafeleri süratle kat ediyordum. Zira azığım tükenmeden yuvama varmalıydım. Aksi takdirde yok olup gitmem işten bile değildi. Saatlerim sayılıydı. Henüz bile isteye bir şey yapacak safhada değildim. Sadece takdir edileni yaşıyordum. Acziyetimi ve bir hiç olmama rağmen varlık sahnesine çıkarılıp muhatap alınışımı düşündüm. İlk alemde fevkalade bir sualle karşılaşmış ve bir kulluk sözü vermiştim. Gereğini yaptığım takdirde Darüsselam'a davet edilmiştim. Anlaşılan asıl yurduma varana dek seferiliğim devam edecekti. İmtihana tabi tutulmamdan cüz'i de olsa bir iradeye sahip kılındığımı idrak etmek zor değildi. İlk anımdan itibaren beni sarıp sarmalayan, hiçbir zaman yalnız bırakmayan yüce kudretin şefkat ve merhametine mazhardım. Bu imtihan sahnesine beni göndermesindeki muradı muhakkak benim için en hayırlı olandı ve inşallah bu zorlu vetirede de beni asla yalnız bırakmayacaktı. İçinde yaşatıldığım bu mikro alemin farklı ve çok daha büyük alemlere gebe olduğu görülüyordu. Bir toz zerresi olarak ayrıldığım yerle sefer ettiğim yerlerin hiçbiri diğerine benzemiyordu. Hücrelerimin faaliyetleri sıkışıp kaldığım bu mikro havuzda sınırlı değildi. Her noktamdan yeni bir kainat doğacaktı. Bunu beklediğim misafirin taşıdığı şifrelerle kaynaşınca yaşamıştım. Ansiklopediler, hatta kütüphaneler dolusu bilgiyi saniyeler içinde okumuş ve her biriyle kucaklaştırılmıştım. İşitmek için kulaklar, görmek için gözler, idrak için nöronlar, enerji pompalayacak bir kalp, hayat suyunun akacağı bir boru sistemi, hazım için mide ve bağırsaklar, hareket ettirici kas ve kemikler, süzmek için böbrekler, çiğneyecek dişler, konuşacak dil, koruyacak bir deri. İla ahir daha pek çok bilgiye ait dokümanları sanki yutmuştum. Vakti geldikçe her bilgi ortaya çıkacak, her zerre aslına doğru akacak ve vazifesini icra edecekti. Üzerimden kim bilir ne uzun devirler geçti, ben yoktum. Bilmediğim bir zamanda bir hikmete binaen ortaya çıkarıldım. Ebeveynimde emanet olarak saklanıp gün yüzüne çıkmak için gün saydım. Karışık nutfeyle mayalandığım zamansa yepyeni bir kainata gebeydim. Tabi tutulacağım imtihanı okuyacak, onu idrak edecek en mühim cihazların sahibi olacaktım. Kulaklar ve gözler, bunlar ana rahminde ne işime yarayacaktı? Burada neyi işitip görecektim? Besbelli gönderileceğim aleme hazırlık yapıyordum. Önümde iki yol vardı, iman ya da küfür, saadet ya da sefalet, sabır ya da sızlanma, rıza ya da şikayet, irfan ya da cehalet, zulüm ya da adalet. Tercihi belirlemek bana bırakılmıştı. Ancak beni selamet yurduna çıkaracak tercihi yapabilmem için her türlü destek verilmişti. Her sualimin cevabı önceden verilmiş, neye ihtiyacım olacaksa onlar bana sunulmuş, yürüyeceğim yolların akıbeti önceden bildirilmiş, içime doğru yönü gösterecek bir pusula yerleştirilmişti. Hasılı hayat yolumu kendim belirleyecektim. Demek ki cüz'i de olsa bir iradeye sahiptim. Bir yandan da çepeçevre her anımı ve her yanımı, hem içimdeki hem dışımdaki alemleri saran külli bir iradenin gözetimindeydim. Başıma bir murakip mi konulmuştu sanki? Keyfe keder bir hayatı tercih etsem, ruhumun ihtiyacı olanı bırakıp ham nefsimin peşinden gitsem, ilahi kudretin zinetlendirdiği bu cihanda kör ve sağır bir ömür sürsem, bana ikram edilen sayısız nimetlerin sahibini görmezden gelsem, şükür yerine nankörlüğü setsem ne olacaktı? Bu kadar mükemmel cihazlarla donatılmam, gelip geçici hevesler uğruna bir ömür tüketmem için olamazdı. Sayamayacağım nimetlerle ikram olunmuşken, alemler emrime amade kılınmışken, bunları bana verene sırt dönmem ve sanki hiç yokmuş gibi davranmam en büyük hadsizlik, en ağır vefasızlık ve düpedüz nankörlük olurdu. Hem kavli hem kevni ayetlerin muhatabıydım. Bunlara ibret nazarıyla bakmalı, bu cihana gönderiliş hikmetimi kavramalı, beni dostluğa davet edenin yüce divanına utandırmayacak bir hayat dosyası hazırlamalıydım. Bunu mecburi bir vazife gibi görmemeli, aşkla, şevkle üstlenmeli, ne yaparsam bana ikram edilenlerin karşılığını ödeyemeyeceğimi hep hatırımda tutmalıydım. Şükür en mühim şiarım olmalıydı. Daha bir zerreydim, neyle ve nasıl şükür etmeliydim? Cümle nimetler senden, ey kudretli sultanım diyerek, şükür. Bilmediğim zamanlarda daha yokken benim varlık sahnesine çıkarmana şükür. Bana insan deyip ruhundan üfürmene şükür. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyerek sual etmene, kulum deyip muhatap almana, dostluğuna ve selam yurduna davetine şükür. Çeşitli safhalardan geçirirken toprağıma melek eli değdirerek derdimin dermanını kodlamana, iman cevherini içime sırlamana şükür. Asırlar boyu atalarımın sulbünde yitip gitmeyeyim diye muhafazana, ebeveynimin kucağında ortaya çıkarmana şükür. Sayamayacağım nimetlerle perverde etmene, en mükemmel cihazlarla donatmana, alemleri emrime amade kılmana şükür. İmtihan yurdunu bana, beni imtihan yurduna hazırlamana şükür. Bir başıma bırakmamana kitap, peygamber ve kevni ayetlerle durmadan irşadına şükür. Herkesten daha fazla Rabbine kul olmaya çalışıp daima şükür halinde yaşamasına rağmen, niçin bu kadar çok ibadet ediyorsun ya Resulallah diye sual edildiğinde, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı buyuran en yüce peygambere meccanen ümmet kılmana şükür. Şükür, çok şükür, sonsuz şükür, hesapsız şükür, bütün acziyetimle şükür, bütün zerrelerimle şükür. Elest bezminde verdiğim sözden tekrar diriliş gününe kadar her anıma sonsuz şükür diyerek şükretmeliydim. Ve elbette layıkınca şükredemediğim için her anıma, her zerremle sayısız estağfirullah demeliydim. Oh hamdü senalar, çok şükür, çok şükür diyerek geldim sağlam karargahıma. Değil sadece başımı, tüm zerrelerimi koyacağım yolunda kulluğa. 40 hafta boyunca burada secde edeceğim, her bir lütfuna hiç durmadan hamdle şükredeceğim derken zihninde ışıklar yandı. Andını hatırla diyen ses, henüz taslağa çıkarılan kulaklarımda bir kez daha yankılandı. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Kulluğumun En Mühim Şiarı Şükür başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de son olarak bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayır olsun, hoşça kalın.